Ayrım 52.
Biraz daha modern olanları ise çünkü o. Mide kaldıracak kadar pis dört lokanta, bar müşteriyle dolup taşıyor. Denizciler sıcak bir bira için birbirlerinin gırtlaklarını sıkıyorlar. Hiçbirinde buzdolabı denilen şey yok. Pascal haklı. Bu yerde çok iş var. Nasılsa firar halindeyim. Bu serüven demek diğer arkadaşlar gibi yaşayamam. Karnımı doyuracak kadar para kazanmak için çalışmak beni hiç ilgilendirmiyor. Yağmur yağdığında sokaklar balçık deryası halini aldığından köyün ortasına doğru veya yüksekçe bir yer seçiyorum. Yağmur bile yağsa yapmayı düşündüğüm binayı ne dıştan ne de içten su basabilir. 10 günde madende çalışan zenci dülgerlerin yardımıyla 20 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte bir salon meydana getiriyoruz. Dörder kişilik 30 masa içeride 120 kişinin rahatça oturabilmesini sağlayacak. Artistlerin gösteri yapacakları bir sahne, salon boyunca uzanan bir bar, önünde de bir düzine kadar yüksek ve aralıksız iskemle olacak. Hemen yanında da 16 kişinin rahatça oturabileceği 8 odalı ikinci bir bina yapıyoruz. Masa, iskemle gibi şeyleri almak üzere Georgetown'a indiğimde müşterilere hizmet etmek üzere çok güzel 4 zenci kızla anlaşıyorum. Lokantada bizimle çalışan güzel Hintli kız Daya da gelmeyi kabul ediyor. Kiraladığım eski piyanoyu çalacak bir de zenci buldum. Geriye kalıyor sahnedeki gösteriler. Epey uğraşıp dil döktükten sonra 2 Javalı, 1 Portekizli, 1 Çinli ve 2 zenciyi orospuluktan vazgeçirip striptizci olmaya razı ediyorum. Bir eskiciden aldığımız kırmızı perde de sahnenin önünü açıp kapamakta kullanılacak. Anlaştıklarım ve satın aldıklarımla bir Çinli balıkçının teknesine atlayıp geri dönüyorum. Toptan içki satan bir yer bana kredi açmayı kabul etti. Bana itimat ediyor, 30 günde bir teslim makbuzu üzerinde yazılı olanlardan sattıklarımı ödeyeceğim. İhtiyaç duydukça da istediğim içkiyi oradan alabiliyorum. Eski bir gramofonla aşınmış plaklar, zenci piyanist piyanoyu pataklamaktan vazgeçtiğinde ortalığı seslendirecek. Çeşit çeşit elbise, etek, siyah ve renkli çorap, jartiyer, sütyen de var getirdiklerimin arasında. Bunlar hem çok az kullanılmış hem de rengarenk. Topu atan bir gezici tiyatronun kalıntısı olan bir Hintli'den aldığım bu mallar yakında çalıştıracağım sanatçıları giydirmekte kullanılacak. Cik cik tahta olarak gerekeni ve yatakları, Indra bir barın ihtiyaç duyduğu cam eşyayı aldı. Ben hem içkileri temin ediyor hem de işin sanat yönüyle ilgileniyorum. Bütün bu işleri bir haftada toparlamak için epey uğraşmak gerekiyor. Neyse her şey tamam. Adamlarım ve mallarım tekneye doluyor. 2 gün sonra madene varıyoruz. Ormanın ortasındaki bu yütik kasabada bizim 10 kız gerçek bir ihtilal yaratıyor. Herkes elinde bir şeyle Bambu Kulübü adını verdiğimiz gece kulübüne yürüyor. Provalar başladı. Sanatçılarıma soyunmayı öğretmek kolay değil. Bir kere İngilizcem kötü. Ne dediğimi pek anlamıyorlar. Sonra hayatları boyunca müşteriyi bir an önce savmak için çabucak soyunmaya alışmışlar. Oysa şimdi yapmaları gereken tam tersi. Ne kadar ağırdan alırlarsa işin çekiciliği o kadar artacak. Her kızda ayrı taktik kullanmak gerek. Tabii yaptıkları numarayla giysilerinin de birbirine uyması zorunlu. Pembe korsesi ve balinalı kabarık etekliği altında uzun dantel külotuyla Markiz ağır ağır soyunuyor. Bir paravanın ardında büyük bir aynanın önünde duruyor. Seyirci de bu aynadan yavaş yavaş ortaya çıkan pembe etekleri hayranlıkla seyrediyor. Bir de hızlı var. Dümdüz karınlı, esmer, çok açık sütlü kahve tenli. Herhalde açık renk bir zenci ile bir beyazın karışımı nefis bir melez örneği. Hafifçe kızaran kahve tanesi rengindeki ten uyumlu yuvarlaklıklarını daha da güzel gösteriyor. Uzun siyah saçlar dalga dalga yüz yuvarlak omuzlara dökülüyor. Dik ve iri olmasına rağmen yüksek göğüsler, tenden koyu bakışlarını sanki karşılarındakilerine uzatıyor. Hızlı bu işte. Elbisesinin her parçası bir fermuarla açılıyor. Kovboy pantolonu, başında geniş bir şapka, bilekleri deriden beyaz bir bluzla sahneye çıkıyor. Bir savaş şarkısına ayak uydurarak görünüp iki pabucunu bir yana fırlatarak önce ayaklarını çıkarıyor. Pantolon bacaklarının iki yanında açılıp birden ayaklarına iniveriyor. İki kolundaki fermuarlarla da bluzu iki parça halinde yere düşüyor. Seyirciler için büyük bir darbe. Çünkü göğüsler uzun kapalı kalmasının hırsını alırcasına birden fırlayıveriyorlar. Üstünde bir külotla bacaklarını açan Hızlı, iki eli kalçalarında seyircilere bakıyor. Sonra da şapkasını çıkarıp sahnenin yanındaki masalardan birine fırlatıyor. Hızlı külotunu çıkarmak için pek de nazlanmıyor. Bu avuç içi kadar bezi iki yanından çözüp koparıyor sanki. Hava anamız kılığında ortaya çıktığı an başka bir kız beyaz tüylerden koca bir yelpazeyi önüne getiriyor. Hızlı hemen bu yelpazenin ardında kaçıveriyor. Bambu kulübe açılış günü tıklım tıklım dolu. Maden yöneticileri tam kadro halinde hazır. Gece danslarla bitiyor. Son müşteriler ayrılırken gün ışıyor. Elde ettiğimiz büyük bir başarı. Bundan iyisi umulmazdı. Çok masraf ettik ama fiyatlar yüksek, dolayısıyla da ettiğimiz masrafı karşılayacak gibi. Hem öyle geceler olacak ki bizim gece kulübü müşteriden çok yersizlikten yakınacak. Dört zenci garsonum işe yetişemiyorlar. Kısacık etekleri, iyice açık göğüsleri ve kırmızı atkılarıyla onlar da müşterileri çok etkiliyorlar. İndara ile Daya da salonun iki ayrı bölümünün denetimine yüklendiler. Barda tek kolluyla cikcik siparişlerin yerine getirilmesine bakıyorlar. Ben ise her yana yetişiyorum. Aksayanı düzeltiyor, işin üstesinden gelemeyenin yardımına koşuyorum. Garsonlar, sanatçılar ve patronlardan başka salonda kimse kalmayınca bizim cikcik işte kazanç yoluna girdik diyor. Patron ve işçiler yorgun argın ama elde ettiğimiz sonuçtan memnun, büyük bir aile gibi birlikte yemek yiyoruz. Sonra herkes yatmaya gidiyor. Hey kelebek, kalkmıyor musun? Saat kaç? 6 diyor cikcik. Prensesin bize yardımcı oldu. Saat 2'den beri ayakta. Her şey düzenli. İşe başlamaya hazırız. İndara elinde bir güğüm dolusu sıcak suyla görünüyor. Tıraş olup yıkandıktan sonra keyifli ve zinde beline sarılıyorum. Birlikte bambu kulübeye giriyor ve bir sürü soruyla karşılaşıyoruz. İyi miydi patron? Nasıldı numaram? Sizce neresi aksıyordu? Fena söylemedim değil mi? Neyse ki seyirci o kadar anlamıyor. Bu yeni takım gerçekten sanatçı olan orospular işlerini gerçekten ciddiye alıyor ve esas işlerini bırakmaktan memnun görünüyorlar. İşin tek güç yanı bunca yalnız adama çok az kadın düşmesi. Müşterilerin tümü bütün gece olmasa bile hiç olmazsa uzunca bir süre kızlarla oturmak istiyor. Kıskananlar oluyor. İki kadın aynı masaya düşerse itiraz edenler çıkıyor, sesler yükseliyor. Zenci kızların da meraklısı pek çok. Bir kere hepsi güzel. Sonra bu ormanda kadın o kadar az ki. Ara sıra Daya da barın arkasına geçip müşterilerle sohbet ediyor. 20'ye yakın adam gerçekten az rastlanır güzellikte bu Hintli kadını zevkle izliyor. Kıskançlıkları ve masalarında kadın isteyen müşterilerin itirazlarını önlemek için bir piyango usulü çıkardım. Her şarkı ya da soyunma numarasından sonra birden 32'ye kadar numaralı bir yuvarlak dönüyor ve kızın hangi masaya gitmesi gerektiğini belli ediyor. Her masanın bir, barın ise iki numarası var. Piyangoya katılmak için fiyatı bir şişe viski ya da şampanya kadar tutan bileti almak gerekiyor. Bu buluşun bir faydası olduğunu sanıyorum. Sanıyordum daha doğrusu. Bir kere itirazları önlüyor. Kazanan masasında bir saat kızla birlikte oturuyor. Piyango da şu şekilde düzenleniyor. Sahnede gösterisini bitiren kızı yelpaze ardına gizlenirken numaralı yuvarlak dönüyor. Kazanan numara belli olunca kız soyunluk olarak gümüş rengine boyanmış tahta bir tepsiye çıkıyor. İri yarı dört kişi tepsiyi sırtlayıp piyangoda kazanan mutlu masaya götürüyor. Kız eliyle şampanyayı açıyor, çırılçıplak kadeh tokuşturduktan sonra özür diliyor ve 5 dakika sonra giyinik olarak dönüp masaya oturuyordu. 6 ay boyunca işler yolunda gitti ama yağmur mevsimiyle birlikte yeni müşteriler ortaya çıkıverdi. Bunlar verimli alüvyonlu topraklarda altın ya da elmas arayan adamlar. İlkel yöntemlerle altın ya da kıymetli taş aramak dünyanın en güç işidir. Bu madenciler sık sık birbirlerini öldürür ya da soyarlar. Dolayısıyla da hepsi silahlı. Bir kese altın ya da bir avuç elmas edindiler mi, bunu delice harcamak eğiliminden kendilerini kurtaramazlar. Tabii müşteriyi öperken bir an önce bitmesi için viski ya da şampanya kadehini kovaya boşaltmak çocuk oyuncağı. Kimi zil zurna sarhoş olmasına rağmen bu numarayı fark ediyor ve öylesine yaman tepki gösteriyor ki masalarla iskemleleri yere çaktırmam gerekti bu yüzden. Bu yeni müşterilerle koptuğum başıma geliyor. Kıza tarçın çiçeği deniyordu. Gerçekten de derisi tarçın rengindeydi. Georgetown batakhanelerinde bulup çıkardığım bu yeni kız soyunuşuyla müşterileri çılgına çeviriyordu. Sıra ona geldiğinde sahneye beyaz saten örtülü bir kanepe getiriliyor ve kız eşine az rastlanan bir ustalıkla soyunması yetmiyormuş gibi kanepeye uzanıp başlıyordu kendi kendini okşamaya. İnce uzun parmakları çıplak etinde geziniyor, saç tellerinin ucundan ayak parmaklarına varıncaya dek gövdesinin her yanıyla oynuyordu. Dokunmalarından kurtulan yeri yoktu. Tabii gırtlağına kadar alkolle dolu, ormanda yaşayan bu kadından yoksun adamların tepkisini söylemek gereksiz. Para canlısı da olduğundan kendisiyle ilgili piyangoya katılacak müşterilerin bir değil iki şişe şampanya parası ödemelerini şart koşmuştu. Tarçın çiçeğini elde etmek için kaç kere talihini deneyen iri yarı, gür kara sakallı bir madenci başarı kazanamayınca başka çare bulamadı. Indra ortaya çıkıp tarçın çiçeğinin numarası için piyango biletleri satmaya başlayınca masalara ayrılan 30 bileti de birden alıverdi. Kala kala bara ayrılan 2 bilet kalıyordu. 60 şişe şampanya parası ödedikten sonra kazanacağından emin olan sakallı güvenle tarçın çiçeğinin numarasını ve piyangoyu bekliyordu. Tarçın çiçeğinin başı da o gece içtiklerinden epey dönmüştü. Saat sabahın 4'ünü bulduğunda en son numaraya başladı. Alkolün de etkisiyle her zamankinden azgın bir gösteri yaptı. Hareketleri her zamankinden daha pervasızdı. Rın, küçücük boynuzdan okuyla kazananı belli edecek yuvarlak dönmeye başladı. Tarçın çiçeğinin numarasından sonra kendinden geçen sakallının salyaları akıyordu. Bekliyor, gümüş rengi tepside, üstü tüylü yelpaze ile örtülü, bacakları arasında iki şişe şampanya ile kızın gelmesini bekliyordu. Felaket! 30 numarayı birden satın alan herif kaybetti. Bara ayrılan iki numaradan biri 31 kazanıverdi. Sakallı önce neye uğradığını pek anlayamadı. Tepsi üstünde tarçın çiçeği bara götürülünce ayıldı. Hayvan bunun üzerine deliye döndü. Önündeki masayı devirip 3 sıçrayışta bara ulaştı. Tabancasını çıkarıp kızın üzerine 3 el ateş etmesi 3 saniye bile almadı. Tarçın çiçeği kollarımda öldü. Her zaman üstümde taşıdığım Amerikan polisinin kullandığı copla herifi bayılttıktan sonra yetişebilmiştim zavallı kızın yanına. Ortalıkta gezinen bir garson kıza toslamam araya girmemi geciktirmişti. Hayvan herif de bu arada silahını çekecek fırsatı bulmuştu. Sonuç, polis bambu kulübeyi kapattı ve Georgetown'a dönmek zorunda kaldık. Yeniden evimizdeyiz. Gerçek bir kaderci Hintli kadın gibi Indra'da en ufak değişiklik olmuyor. Onun için bu yeni felaketin hiç önemi yok. Başka şey yaparız, olur biter. Çinlilerin görüşü de aynı. Anlaşmış takımımızda değişen bir şey yok. Felaketimize sebep olan kızları piyangoyla seçmek fikrine değinen tek serzenişte bulunan çıkmıyor. Elimizde kalanla bütün borçlarımızı ödedik. Tarçın çiçeğinin annesine de bir miktar para verdik. Kendimizi pek üzmüyor, her gece azılların toplandığı bara gidiyoruz. Tatlı geceler geçiriyoruz ama Georgetown savaş yüzünden gitgide artırılan kısıtlamalarıyla artık beni sıkmaya başlıyor. Üstelik o zamana kadar benim küçük prensesim kıskançlık belirtisi göstermiyordu. Her zaman özgürlüğüme sahiptim. Oysa şimdi yanımdan bir adım bile ayrılmıyor. Nerede olursam olayım saatlerce yanımda oturuyor. Georgetown'da ticaret yapma olanakları azalmaya başladı. Derken günün birinde İngiliz Güyanı'ndan başka bir ülkeye gitmeyi canım çekiverdi. Savaşın içindeydik nasılsa. Bir tehlikesi de yoktu. Hiçbir ülke bizi iade etmezdi. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum. Georgetown'dan kaçış. Güter razı. O da İngiliz Güyanı'nda daha iyi ve yaşaması daha kolay ülkeler bulunduğuna inanıyor. Kaçış hazırlıklarına başlıyoruz. Gerçekten de İngiliz Güyanı'ndan kaçmak ağır bir suç. Savaşın içindeyiz. Hiçbirimizin pasaportu yok. Cezasını bitirdikten sonra sürgünü çekmeyen Cayenne'den kaçan Çepar 3 aydır burada. Bir Çin pastanesine dondurma yapıyor ve günde $1,5 alıyor. O da Georgetown'dan ayrılmak niyetinde. Deplankuya adında Dijonlu bir azılıyla bir Bordolu'da firara aday. Cikcik'le tek kollu burada kalıyorlar. Onların Georgetown'dan şikayeti yok. Demerara nehrinin çıkışı çok sıkı denetlendi, makinalı ve torpil yuvalarıyla toplar tarafından korunduğundan Georgetown limanına bağlı bir balıkçı teknesinin eşini yaptıracak ve onun adını kullanarak çıkacağız. İndara'ya duyduğum minneti unuttuğum ve sınırsız sevgisine karşılık vermediğim için kendi kendime kızıyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Bana o kadar yapışıyor ki sinirleniyorum. Basit, açık yürekli, isteklerine gem tanımayan yaratıklar, sevişmek için sevdikleri kişiden işaret gelmesini beklemiyorlar. Bu Hintli kız da tıpkı Guajiroğlu Kızılderili kız kardeşlerin gösterdiği tepkiyi gösteriyor. Duyuları gelişme arzusu gösterdiğinde kendini teslim ediyorlar. Sevdiklerine sahip olamazlarsa acıları büyük oluyor. Gerçek ve inatçı bir kader benliklerinin en derin köşesinde yetiştiriveriyor. Bütün bunlar da beni sinirlendiriyor. Çünkü Kızılderili kardeşler gibi Indra'yı da üzmek istemiyorum. Kollarımda zevklerin en büyüğünü tatması için kendimi çok zorluyorum. Dün hissedilenleri yüz hareketleriyle anlatma yönünden çok başarılı bir örnekle karşılaştım. İngiliz Güyanı'nda bir çeşit çağdaş kölelik yürürlüktedir. Javalılar şeker kamışı, pamuk ya da kakao üretilen çiftliklere 5 ya da 10 yıllık anlaşmalarla bağlanarak çalışırlar. Hasta olmadıkları sürece karı koca her gün işe çıkmak zorundadır. Doktor gerçekten hasta olmadıklarını söylerse ceza olarak anlaşmalarının sonunda bir ay daha çalışırlar. Tabii diğer küçük suçlar için yeni yeni aylar eklenir. Hepsi de kumarı sevdiğinden çiftliğe borçlanırlar. Biraz daha para alıp alacaklarının hesabını ödemek için anlaşmalarını birkaç yıl uzatırlar. Çalışmak üzere girdikleri bu çiftliklerden hayatlarının sonuna dek kurtulamazlar. Karılarını bile kumarda kaybedip sözlerini her ne pahasına olursa olsun tutan bu adamlar için tek kutsal yaratık çocuklarıdır. Onların özgürlüğünü korumak için her şeyi yaparlar. En büyük güçlüklere ve yoksulluklara katlanırlar. Çocuklarının da çiftlikte çalışmak üzere anlaştığı pek seyrek görülür. Bugün bir Hintli kızın düğünü yapılıyor. Herkes uzun elbiseler giymiş. Kadınlarınki beyaz tül, erkeklerinki ise ayaklarına kadar inen beyaz ceket. Pek çok kişi portakal çiçeği iliştirmiş bir yerine. Bir sürü dinsel törenden sonra sıra damadın gelini kaçırmasına geliyor. Davetliler ev kapısının sağında ve solundalar. Bir yanda erkekler, öte yanda kadınlar. Açık kapının önündeki eşiğe de anne ile baba oturmuş. Gelinle damat yakınlarını öpüyor ve metrelerce uzayan iki sıranın arasından geçiyorlar. Birden gelin damadın elinden kurtulup annesine doğru koşuyor. Anne bir eliyle yüzünü kapayıp öbürüyle kızı kocasına gönderiyor. Damat kollarını uzatıp karısını çağırıyor. Gelin de ne yapacağını bilmediğini gösteren hareketler yapıyor. Annesi ona hayat verdi. Karnından çıkan minicik şeyi gösteriyor. Sonra annesi onu emzirdi. Bütün bunları unutup sevdiği adamın ardından mı gidecek? Belki diyor işaretlerle. Ama acele etme, biraz daha bekle. Sana rastladığım güne kadar yaşama nedenim olan annemle babamı biraz daha seyredeyim. Bu kez damat bir takım yüz hareketleriyle hayatın kendisinden iyi bir iş ve anne olarak da görev beklediğini anlatıyor. Bütün bu hareketler arasında genç kız ve oğlanlar şarkılarıyla ikisine karşılık veriyorlar. Sonunda bir kere daha kocasından kaçan ve annesiyle babasını kucaklayan gelin kendiliğinden dönüp kocasının kollarına atılıyor. Damat da onu kendilerini bekleyen çelenklerle bezenmiş arabaya götürüyor. Kaçma hazırlığı büyük bir dikkatle devam ediyor. Sağlam bir yelkeni, bir floku ve birinci sınıf bir dümeni bulunan geniş ve uzun tekne polise fark ettirmemek için harcanan büyük çabalarla hazırlanıyor. Demerara nehrine dökülen küçük Penitence River ırmağında oturduğumuz mahallenin biraz yukarısına tekneyi gizliyoruz. Georgetown limanına bağlı bir Çinli balıkçı teknesi gibi boyuyor ve onun numarasını veriyoruz. Üzerine ışın tutulduğunda asıl tekneden ayrılan tek yanı mürettebatı. Liman görevlilerini atlatmak için teknenin içine oturmaya karar veriyoruz. Çünkü kopya ettiğimiz teknede çalışan Çinliler ufak tefek ve kuru, oysa biz iri yarı ve geniş yapılıyız. Her şey kazasız belasız atlatılıyor ve Demerara'dan denize açılıyoruz. Nehirden çıkmamıza ve yakalanma tehlikesini atlatmamıza rağmen bir tek şey başarıyı gölgeliyor. Sevgili prensesime haber vermeden bir hırsız gibi kaçıp gitmiş olmak. Kendimden hiç memnun değilim. O, babası ve ırkı bana iyilikten başka şey yapmadı. Ben bunun karşılığını çok kötü ödedim. Davranışımı doğrulamak için bir takım nedenler bulmaya da çalışmıyorum. Yaptığım hoş bir şey değil. Kendimden de memnun değilim, işte o kadar. Masanın üstünde $600 bıraktım. Ama para verilen şeylerin hiçbirini karşılayamaz ki. 48 saat hep kuzeye doğru gidecektik. Aklım fikrim İngiliz Honduras'ındaydı. Bunun için de 2 günden fazla açık denizde yol almamız gerekiyordu. Benimle birlikte gelenlerin sayısı 5. Guito, Çapar, Bordolu Barrier, Dijonlu, Deplanque ve ben. Teknenin yönetilmesinden sorumlu kaptan benim. Denize açılalı 30 saat olmadan müthiş bir fırtınaya tutuluyoruz. Ardından bir çeşit tayfun, bir siklon geliyor. Şimşekler, gök gürültüleri, yağmurlar, koca koca ve düzensiz dalgalar, döne döne savrulan ve denizin üstünde bizi dayanılmaz şekilde sürükleyen bir rüzgar patlayıveriyor. Bu delice ve korkunç gidişi ne görmüş ne de aklıma getirebilmiştim. İlk kez rüzgarların birden yön değiştirdiklerini görüyorum. Öyle ki alize diye bir şey kalmıyor, silinip gidiveriyor. Kasırga bizi istediğimiz yönün tam tersine atıyor. Bu fırtına 8 gün sürseydi küreye dönmeye razı gelecektik neredeyse. Tayfunun her tarafta büyük zarara yol açtığını sonradan Trinidad'daki Fransız konsolosu Bay Agostini'den öğreniyorum. Çiftliğindeki Hindistan cevizlerinin en az 6000'ini söküp götürmüş. Burgu gibi yükselen bu tayfun ağaçları bir adam boyu yükseklikten testereyle kesmiş sanki. Evler sökülüp uzaklara sürüklenmiş. Karaya ya da denize düşmüş. Bu fırtınada biz de her şeyimizi yitiriyoruz.